Ayrım 4, Katli Vacip, Fethi Yılmaz, sayfa 41. İkinci bölüm, Hasan Ali Ünal cinayeti. Günler önce hazırladıkları planı uygulamaya koydular. İstanbul'un tanınan müftüsü çağırdıkları yere geldi. Bir anda üzerine çullandılar, silah sesi duyuldu. Ve Türkiye tarihinde ilk kez bir müftü cemaat müritleri tarafından başından vurularak şehit edildi. Hasan Ali Ünal kimdir? Hasan ve Fatma Ünal çiftinin oğlu Hasan Ali Ünal, 12 Nisan 1947 tarihinde Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Çeltikçi köyünde dünyaya geldi. Anne ve babası çiftçiydi, çocuklarının dini bir eğitim almasını istiyorlardı. Ünal 1966 yılında İzmir İmam Hatip Lisesi'nden, 1970 yılında da Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Memuriyet hayatına da Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmadan önce başladı. 1 Haziran 1967 tarihinde İzmir'de memuriyete başlayan Ünal, 25 Temmuz 1968 tarihinde ise hayatını Cahide Hanım'la birleştirdi. Bu evliliklerinden iki çocukları oldu. Ünal görev yaptığı yerlerde adından sıkça söz ettiriyordu. Cemaat örgütlenmelerinin dini kendi sopaları yapıp kullanmalarına yüksek sesle karşı çıktı. Öyle ki 1971-1972 yıllarında askerliğini yedek subay olarak yaptığı sırada Ünal'ın makamına kravatsız gelen Diyanet personelini azarladığı dilden dile konuşulur oldu. Bu konuda taviz vermeyen tutumu hayatının devamında da sürdü. İlk kavga Süleymancılarla. Hasan Ali Ünal'ın cemaatlere karşı kanunları hatırlatan tavrı memuriyet hayatı süresince de devam etti. Genç yaşına rağmen Diyanet'in geleceği parlak din görevlisi olarak gösteriliyordu. Konuştuğum akrabası Orhan Haliloğlu da 8 sene yıllık izin dahi kullanmadan çalıştı diyerek Ünal'ın çalışkanlığından söz etti. Edirne Müftü Muavinliği görevinin ardından önce Kırşehir Müftüsü ardından da Akhisar Müftüsü oldu. Gittiği il ve ilçelerde cemaatlerin ayrıcalık isteme taleplerine aman vermeden görevini sürdürdü. İlk kavgasını da Süleymancılar olarak bilinen cemaatle yaptığını aktardı akrabası Orhan Haliloğlu. Akhisar müftüsü olduğu dönemde bağışlarla İmam Hatip Okulu yaptırdı. Anadolu çocuklarının cemaatlerin elinde din adına militan olmalarının önüne geçmeye gayret ediyordu. Ünal gibi isimler başarılı olabilseydi, belki de Türkiye hala bunların acı faturasını ödemiyor olabilirdi. Konumuza devam edelim. Bu çalışmaları sonrasında Türkiye'deki en genç Diyanet Vakfı yöneticisi de olan Hasan Ali Ünal, Süleymancılarla ters düştü. Ancak asıl büyük kavga ve onu ölüme götürecek süreç İstanbul Üsküdar Müftülüğü döneminde yaşandı. İsmail Ağa cemaati ile kavga ve müftüye ilk saldırı. Hasan Ali Ünal 1979 yılında İstanbul'un Üsküdar Müftülüğü'ne tayin edildi. Burada karşısına çıkacak cemaat ise İsmail Ağa'ydı. Ünal Üsküdar Müftüsü olduktan sonra İsmail Ağa cemaatinin buradaki birçok faaliyetine karşı çıktı. Onur Konur Alp'in Hürriyet'teki yazı dizisinde yıllar sonra yaptığı "Elini Üsküdar'dan çek" diyen müftüye 5 kurşun başlıklı haberde dipnot Hürriyet 23 Ekim 2016. Ünal'ın Diyanet onayı almadan Kur'an kursu açmak isteyen İsmail Ağa cemaatine izin vermediği yazıyordu. Yine haberin devamında cemaatin lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun Üsküdar sınırları içinde vaaz verme talebine de Müftü Ünal'ın karşı çıktığı yazıyordu. Öyle ki Hasan Ali Ünal Mahmut Usta Osmanoğlu'na "elini Üsküdar'dan çek" mesajı göndermiş, cemaat mensubu Diyanet imamlarını da şalvar giymelerini ilçesinde yasaklamıştı. Bu gelişmelerden kısa süre sonra Hasan Ali Ünal yanında bir meslektaşı varken zincirli saldırıya uğradı. İddiaya göre dövülmesi caizdir fetvası verilmişti. Ünal saldırıdan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Bu saldırı sonrasında Ünal gizlice başvuruda bulunarak tayinini istedi. Bunun duyulup cemaatlerde coşkuya sebep olmasını istemiyordu. Yaşları henüz 1 ve 5 olan Mustafa ve Ahmet adında iki çocuğu vardı. Bursa'ya gitmek istiyordu. Oradaki İmam Hatip'te öğretmenlik yapacaktı. Ama olmadı. Zincirli saldırı ona yönelik ilk saldırı olmayacaktı. Cinayet dosyası bir türlü açılamadı. Ünal'ın yaptığı aslında son derece riskliydi. Cemaatlere kapıların ardına kadar açıldığı bir dönemde Ünal, İsmail Ağa cemaatine kafa tutuyor ve Cumhuriyet'in diyanet anlayışını hatırlatıyordu. Son noktaya böyle gelindi. Tarih 6 Temmuz 1982. Üsküdar ilçe müftüsü Hasan Ali Ünal, Üsküdar Namazgah Camii yakınlarındaki bir inşaatta ölü bulundu. Silahlı saldırıya uğramıştı. Kan izleri müftünün ölümünün üzerinden saatler geçtiğini gösteriyordu. Diyanet personeli ve polisler müftünün cansız bedeni önünde şaşkınlıklarını gizleyememişlerdi. Çok sevilen müftü Ünal'ı kim, neden öldürmüştü? Ünal'ı bu inşaata nasıl çekmişlerdi? Müftünün kanlı cesedi başında dakikalarca bu sorular havada uçuştu. Ünal Cumhuriyet tarihi boyunca saldırıya uğrayarak görevi başında öldürülen ilk müftüydü. Şimdi gelin Ünal cinayetinin izlerini dava dosyalarından sürmeye başlayalım. Hasan Ali Ünal cinayet davasının başlaması oldukça uzun sürdü. Cinayetin işlendiği tarih Türkiye'de yarattığı tahribatı bugün dahi yaşamaya devam ettiğimiz 12 Eylül askeri darbe yönetiminin olduğu dönemdi. Bu sebeple dava süreci de askeri mahkemeler eliyle yürütüldü. Ancak iddianamenin hazırlanması yaklaşık 2 yılı buldu. Önce İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı 16 Mart 1984 tarihinde iddianameyi hazırladı. İddianamedeki sanıkların isimleri şöyleydi. Mahmut Usta Osmanoğlu, Ömer Arlı, Turgay Taş, Abbas Çelik, Ahmet Vanlıoğlu, Ahmet Özer ve İmdat Kaya. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun da aralarında olduğu sanıklar haklarında Üsküdar müftüsü Hasan Ali Ünal'ı görevinden dolayı taammüden ve tasarlayarak öldürdükleri iddiası ile idam cezası istendi. Bir nolu İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi ise 5 Haziran 1984 tarihinde davanın askeri mahkemelerin görev alanına girmediğini belirterek görevsizlik kararı verdi. Karar 25 Haziran 1984 tarihinde Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından temyiz edildi. Askeri Yargıtay 2. Dairesi 19 Eylül 1984 tarihinde mahkemenin görevsizlik kararını bozdu. Ve bunun üzerine cinayet dosyası bir nolu askeri mahkemede görülmeye başlandı. Müftü Ünal'ın ölümünden kimler sorumlu tutuldu? 16 Mart 1984 tarihinde cinayetin iddianamesini hazırlayan Sıkı Yönetim Savcı Yardımcısı Cemal Çakar, cinayetin neden ve nasıl işlendiğini iddianamesinde sıraladı. Savcının iddianamesine göre cinayet planlanarak organize bir şekilde işlendi. Üsküdar müftüsü Hasan Ali Ünal'ın Diyanet'in izni dışındaki cemaatin Kur'an kurslarını kapattığı, cami hocaları ve kurs öğrencilerini kılık kıyafet nedeniyle uyardığı bilinmekteydi. Keza cemaatlere karşı tavrı nedeniyle müftü Ünal İsmail Ağa cemaati ile çatışma halindeydi. Savcı da iddianamesinin girişinde bu konuya yer verdikten sonra 6 sayfalık iddianamenin 2. sayfasında özetle şu ifadeleri kullandı. Karşıt görüşlü çevreler müftünün öldürülerek bu şekilde engellenmesi gerektiği fikri etrafında birleşti. Bu gruptan şeyh olarak tanınan bilinen Mahmut Usta Osmanoğlu, Ahmet Özer, Ahmet Vanlıoğlu, İmdat Kaya ve Muhittin ismindeki şahıslar olaydan önce İsmail Ağa Camii'nde toplantı yaptı. Bu toplantıda müftünün öldürülmesi doğrultusunda fetva niteliğinde karar aldılar. Müftünün öldürülmesi olayından birkaç gün önce Ömer Arlı, Hamza Akdağ ve Turgay Taş buluştu. Bu buluşmada Ömer Arlı Üsküdar müftüsünün kötekleneceği veya öldürüleceğini söyleyerek bu işin yapılıp yapılmayacağını sordu. Hamza Akdağ, Turgay Taş'a müftünün imamlara baskı yaptığı, gereksiz tayinlerine neden olduğu, şalvar ve gömlek giymelerine karşı olduğu, bu nedenle köteklenerek öldürülmesi konusunda alınan fetva gereğinin yapılması konusunda yardımcı olup olmadığını sordu. Turgay Taş, müftünün öldürülmesine karşı olduğunu, bunun dışında yardımcı olacağını bildirdi. Savcı iddianamesinde İsmail Ağa cemaatinin lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun Ahmet Özer, Ahmet Vanlıoğlu, İmdat Kaya ve Muhittin ile İsmail Ağa Camii'nin içinde Üsküdar müftüsü Hasan Ali Ünal'ın öldürülmesi için toplantı yaptığını yazdı. Bu toplantıdan da müftünün öldürülmesi için fetva çıktığı ifade edildi. Toplantıdaki isimlerin kim olduğunu bu bölümün devamında detayları ile okuyacaksınız. Müftünün öldürülmesi için toplantı yapıldığı iddianamede yazılan İsmail Ağa Camii ise gelecekte başka başka cinayetlerle de anılacaktı. Öldürme planı. İddianameye göre cemaatin alınan fetva doğrultusunda Ünal'ı öldürme planını Hamza Akdağ yaptı. Yaşlı bir şahsa ait iki katlı bir binanın müftülüğe bağışlanacağı söylenecekti. Bu gerekçeyle şahıs yaşlı olduğu için müftünün olay yerine getirilmesi kararlaştırıldı. Cinayet tarihinden günler önce Hamza Akdağ ve Turgay Taş Üsküdar müftülüğüne gitti. Müftü Ünal ile görüştüler. Vakfedilecek binanın kendisi tarafından da görülmesi gerektiğini Ünal'a ilettiler. Ünal tekliflerini kabul etti ve görüşmenin sağlanabilmesi için de Akdağ ve Taş'a telefon numarasını verdi. Akdağ ve Taş bunun üzerine müftülükten ayrıldı. Akdağ, Turgay Taş'a cinayette Abbas Çelik'in de kendilerine yardımcı olabileceğini söyledi. Bir gün sonra üç isim Üsküdar Namazgah Camii çevresinde boş bir inşaat tespit ettiler. Cinayeti işleyecekleri mekanı da saptamışlardı. Şimdi sırada müftü Hasan Ali Ünal'ı buraya getirmek kalmıştı. Onu da planladılar ve ertesi gün Namazgah Camii önünde buluşmak üzere ayrıldılar. Tarih 5 Temmuz 1982. Tüm Müslüman alemi Ramazan ayı içerisindeydi. Ancak o gün savunmalarında Nakşibendi tarikatındanım diyenler, Müftü Ünal'ı öldürmek için hazırladıkları planı uygulamaya koydular. Taş, Akdağ ve Çelik sabah 10 sularında buluştu. Hamza Akdağ, Müftü Ünal'a telefon ederek bağışlanacağı söylenen binayı görmeye gelmesini istedi. Müftü Ünal tamam dedi. Turgay Taş'ın Müftü Ünal'ı Namazgah Camii avlusunda karşılaması kararlaştırıldı. Akdağ ve Çelik ise inşaatta pusuya yattı. Günlerden pazartesiydi. Saat 11 sularında Müftü Ünal'ın şoförü Ahmet Albayrak'ın kullandığı araç Namazgah Camii civarında durdu. Müftü Ünal Namazgah Camii avlusunda Turgay Taş ile buluştu. Bağışlanacağı söylenen binanın sahibinin yaşlı olduğunu ve kendilerini binada beklemekte olduğunu söyleyerek inşaata doğru gittiler. Müftü Ünal önden inşaat halindeki binaya girdi. Turgay Taş ise dışarıda kalarak gözcülük yaptı. Üsküdar müftüsü Ünal binaya girer girmez Hamza Akdağ ve Abbas Çelik müftünün üzerine çullandı. Ünal katilleriyle 3-4 dakika kadar boğuştu. Ünal'ı yere yatırmaya çalışıyorlardı. Ünal ise katillerinin elinden kurtulup inşaattan çıkmaya çalışıyordu. Bir an oldu da tam o sırada arka arkaya silah sesi duyuldu. Müftü Ünal kanlar içinde olduğu yere yığıldı. Katilleri ise koşarak binadan çıktı. Hamza Akdağ, Turgay Taş'a iş tamam dedi ve sonrasında üçü Akdağ'ın aracılığıyla cinayet mahallinden ayrıldı. Üçlünün araç içerisinde kaçarken yaptıkları iddia edilen konuşmalar da iddianamede yer aldı. Akdağ'ın müftüyü kendisinin vurduğu ve silahı da kaybetmesi için Abbas Çelik'e verdiği iddianamede yer aldı. Sonrasında olanlar ise iddianamede özetle şöyle anlatıldı. Hamza Akdağ tabancanın kendisine Ömer Ardı tarafından verilmiş olduğunu söyledi. Olaydan bir iki gün sonra Hamza Akdağ Turgay Taş'ın evine gitti. Ömer Ardı'nın eylem için 2,5 milyon vereceğini vaat etmesine rağmen parayı vermediğini söyledi. Bu konuda Turgay Taş'tan yardım istedi. Bir süre sonra Hamza Akdağ, Ömer Ardı ve Turgay Taş buluştu. Akdağ Ardı'dan vaat edilen parayı istedi. Ömer Ardı para vaat etmediği, işin fetvasını almış olduğunu söyledi. Müftünün öldürülmesinden önce Hamza Akdağ, Ömer Ardı'dan 190 bin lira para ve senet aldı. Hamza Akdağ vaat edilen paranın tamamının alınması konusunda ısrarlı oldu ve bu konuda girişimlerde bulundu. Olayda kullanılan tabanca Abbas Çelik tarafından yok edildi. Yapılan araştırmalara rağmen tabanca bulunamadı. Abbas Çelik, Turgay Taş ve Ömer Ardı'nın birbirini tamamlayan ve doğrulayan anlatımlarından anlaşılmış. Üsküdar Müftüsü Hasan Ali Ünal'ın bir Ramazan ayı sabahında öldürülüşü iddianamede böyle anlatıldı. Peki Müftü Ünal'ın cenazesi nasıl bulundu? İnşaattaki cansız beden cinayeti aydınlattı. Müftü Hasan Ali Ünal'ı öldürüldüğü gün Namazgah Camii civarına şoförü Ahmet Albayrak getirmişti. Müftü Ünal'ı bırakan şoförü Ahmet Albayrak akşam saat 19'a kadar Ünal'ı bekledi. Ancak Müftü gelmedi. Bunun üzerine şoför Albayrak önce Müftü'nün evine gitti. Fakat Hasan Ali Ünal'ın eşi Müftü'nün henüz gelmediğini söyledi. Tarih artık 6 Temmuz olmuştu. Şoför Ahmet Albayrak sabah yine Müftü'nün gelip gelmediğini öğrenmek için evine gitti. Ancak tekrar aynı yanıtı aldı. Artık herkes paniklemeye başlamıştı. Şoför Albayrak bu kez Üsküdar İlçe Müftülüğüne gitti ve durumu anlattı. Ünal'ın daha önce görevini hiç aksatmadığını bilen müftülük yetkilileri doğrudan polise gitti. Müftü Ünal'ın akıbeti henüz kimse tarafından bilinmiyordu. Lakin aynı gün sabah saat 9 civarında Üsküdar Müftülüğüne ilginç bir telefon geldi. Telefon eden kişi TRT İstanbul Radyosu'nda görevli Servet Kaya'ydı. Kaya müftülük görevlerinden Mehmet Güller ile konuştu. Önce Müftü Efendi yerinde mi diye sordu. Mehmet Güller'in hayır yanıtı üzerine Servet Kaya Müftü Ünal'a suikast düzenlendiği yönünde haber aldığını söyledi ve telefonu kapattı. Güller şaşkındı. Bu konuşma sonrasında Üsküdar Müftülüğü görevlisi Mehmet Güller üzerindeki şoku atlatır atlatmaz durumu polise bildirdi. Telefon kapandıktan yaklaşık 9 saat sonra Üsküdar Emniyet Müdürlüğü'ne Namazgah Camii civarındaki inşaat halindeki binada bir ceset ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis ekipleri Üsküdar Müftüsü Ünal'ın cesediyle karşılaştı. Cinayet soruşturmasında polisin ipin ucunu yakalamasını sağlayan gelişme ise TRT İstanbul Radyosu'nda görevli Servet Kaya'nın açtığı telefon oldu. Şüpheli telefonun ardındaki gerçek. Cinayet dosyasının gerekçeli kararı İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı 1 No'lu Askeri Mahkemesi tarafından 6 Mayıs 1985 tarihinde yayımlandı. Gerekçeli karardaki mahkeme başkanı Piyade Kıdemli Albay Tahsin İnce, üyeler ise Sivil Hakim Hakkı Dursun Uygur ile Hakim Kıdemli Yüzbaşı Nuh Çetin Kaya'ydı. Savcı koltuğunda ise Muzaffer Erkan oturuyordu. Mahkemenin gerekçeli kararında polisin Müftü Hasan Ali Ünal cinayeti soruşturmasına nasıl başladığı ve soruşturmanın devamı detaylarıyla anlatıldı. Kilit görüşme TRT İstanbul Radyosu'nda görevli Servet Kaya'nın 6 Temmuz'da Üsküdar Müftülüğü'nü arayıp müftüye suikast yapıldı şeklindeki sözleriydi. Akla gelen soru şuydu, henüz kimse müftünün akıbetini bilmezken Servet Kaya bundan nasıl haberdar olmuştu? Polis buradan harekete geçti. 5 Ağustos 1982 tarihinde önce Üsküdar Müftülüğü görevlisi Mehmet Güller ile Servet Kaya yüzleştirildi ve telefon görüşmesi doğrulandı. Bu kez polis Servet Kaya'nın ifadesine başvurdu. Servet Kaya'nın ifadesinde olayı anlatışı gerekçeli kararda özetle aynen şöyle yazıyor. Servet Kaya 06.07.1982 günü işine gitmek için 8 civarında Kadıköy vapuruna bindiğinde vapurda bulunan bir şahsın Ramazan olması nedeniyle sigara içmekte olan bir kadına kızarak ulu orta kimse de ahlak kalmadı, Üsküdar müftüsünü de öldürmüşler şeklinde konuştuğunu belirterek olaya vakıf olduğunu polise söyler. Bu ifadede bir tuhaflık olduğu gün gibi ortadaydı. Müftü Ünal'ın öldürüldüğünü o saatlerde sadece onu öldürenler biliyordu. Ancak buna rağmen başka delil olmadığı gerekçesiyle Servet Kaya serbest bırakıldı. Aynı günlerde polis Akıncılar Derneği'nde Hümeyni yanlısı grup soruşturmasını yürütmekteydi. Dipnot: Akıncılar Derneği 12 Aralık 1975 yılında kuruldu. İslamcı gençlerin oluşturduğu Akıncılar Derneği içinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almıştı. AKP'nin kurucu kadrosundaki birçok ismin de siyasi geçmişi Akıncılar Derneği'ne dayanıyor. Ancak 1979 yılındaki İran İslam Devrimi sonrasında Akıncılar arasında da ayrılıklar yaşanmıştır. Dernek içinde İran İslam Devriminden etkilenenler kapitalist ekonomi modelini reddederken diğer taraf ise Şii mezhebinin baskın olmasına karşı çıktı ve Sünniliği öne çıkardı. 23 Şubat 1979'da Hümeyni yanlısı Akıncılar Fatih ilçesinin başkanı Metin Yüksel öldürüldü. Bu cinayet Akıncılar Derneği arasında hep tartışıldı. Akıncılar Derneği 13 Aralık 1979 yılında Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından kapatıldı. 12 Eylül döneminde Akıncılar davasında 140 kişi yargılandı. Akıncılar Derneği 2011 yılında tekrar kuruldu ve Genel Başkanı Fahri Çınar oldu. Bu soruşturmanın şüphelileri arasında İmdat Kaya da vardı. Polis soruşturmayı derinleştirince İmdat Kaya ile Servet Kaya'nın kardeş olduğu ortaya çıktı. Polis bu kez Üsküdar müftüsü Ünal soruşturmasına İmdat Kaya'yı da dahil etti. Şimdi İmdat Kaya ismine bir parantez açalım. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 54.